Ayrım 7, sayfa 85. Başlamadan önce. Sabahattin Ali'nin Tarihte Garip Vakalar adıyla Alman yazar Max Kemmerich'ten çevirdiği yapıta yazdığı ön söz. Yapıt önce Ulus'ta 4 bölüm olarak 4. ve 5. sayfalarda yayımlanmış, bu yazı ise 1. bölümde yer almıştır. Alman müverrihlerinden, tarihçilerinden Max Kemmerich'in yazdığı bu eser bir anekdot dergisi değildir. Çünkü zikrettiği vakaların hepsini vesikalara istinat ettirmekte ve muayyen içtimai ve tarihi müesseseler hakkında bir fikir verebilecek olan hakikatleri biraz acayiplerinden seçecek olsa bile sadık bir şekilde ortaya atmaktadır. Bir kültür tarihi de değildir çünkü mükemmel bir levha çizdiğini iddia etmiyor. Bunların ne olduğunu kâri okurken anlayacaktır. Fena taraflar iyi taraflardan daha çok meydana çıkarılmış ise bu pek tabidir. Çünkü kitap insanlara bir daha yapmamaları icap eden şeyleri göstermek niyetiyle yazılmıştır. Burada nelere medeniyet denildiği, hakikatlerin boş cümlelerle nasıl örtüldüğü görülecek ve ara sıra bir ışık gibi insanların yaptıkları akıllıca işlerin zikri de unutulmayacaktır. Kitap tamamıyla sübjektiftir. Ve muharririn pek dikkate değer saydığı şeyleri kariler fevkalade basit ve ehemmiyetsiz bulabilirler. Yalnız vakalar gayet objektif olarak alınmıştır. Hiçbirine bir ilave yapılmamıştır, hiçbir yer çıkarılmamıştır. Yalnız teknik ve ilim başarılarını, yalnız sanatın büyük eserlerini değil, hayata hürmeti, şerefi, hürriyeti, başkasının vicdani kanaatine müdahale etmemeyi en yüksek kültür kriteriyumu addedenler bu nevi kültürün dünyamızda pek yeni başladığını itiraf edeceklerdir. Dünya kültürünün insanlığın tehlikeye uğramak meylini gösterdiği bu günlerde bu garip fıkralar ruhlarda uyandırıcı bir tesir yapacaktır. Eser 15 fasla ayrılmıştır. Sağlık işleri, kilise ve dinsizler, ahlak, tıp, nezaket, şeref, din ve iman, harf, izdivaç, müsamaha, hukuk, sihirbazlığa karşı tedbirler, sömürgeler ve misyonerler, batıl itikatlar, daha bazı garip şeyler. Ulus, 29 Temmuz 1936. Sabahattin Ali diyor ki, halkçı edebiyat ve realizm. 1. Halkçı bir edebiyatın ancak realist olabileceği izaha ihtiyaç göstermeyecek kadar açık bir hakikattir. Halk, alelumum realist olduğu ve tahriften hoşlanmadığı için hakikatleri maksatlı veya maksatsız, şuurlu veya şuursuz değiştiren muharrirlerden de pek hoşlanmaz. Yalnız bu realizm, naturalizme pek benzeyen diğer realizm ile karıştırılmamalıdır. Realist olacağım diye hayatta vaka halinde mevcut bulunan romantizmi inkar etmek saflık olur. Zaten ben bu izmlerden pek bir şey anlamam. Benim için sadece hayat ve insan vardır. Bin türlü tezahürleriyle bugün realist, yarın romantik, öbür gün naturalist olan hayat ve insan. Muharrir yalnız görüşünde değil yazışında da bu hayat gibi olmalı, yani her şeyden evvel bir insan olmalıdır. Muhtelif taraflarıyla herkes gibi bir insan ve böyle yazmalıdır. Muharrir realist mi, şöyle mi, böyle mi diye araştıracağımıza namuslu mu yoksa yalancı ve tahrifçi mi diye sormalıyız. Hakiki realizm samimi olmak, yalan söylememektir. 2. Türkiye'de bu bakımdan realist denilebilecek birkaç muharrir vardır fakat hiçbir eserinde, hiçbir satırının, hiçbir his veya düşüncesinin yalan olmadığını söyleyebilecek hakiki büyük muharriri galiba biraz daha bekleyeceğiz. Yeni Edebiyat, 15 Kasım 1940. Devlet Tiyatrosu Temsilleri 1. Otelci Kadın. 2 haftadan fazla bir zamandan beri Ankara Halk Evi'nde devam eden Devlet Konservatuarı Temsilleri sonuna yaklaşmaktadır. Seyirciler tarafından Halk Evi salonunda ve münekkitlerimiz tarafından gazetelerde hararetle alkışlanan bu temsillerin hususiyeti nedir? Henüz mekteplerini bitirmeyen, sahne tecrübeleri yok denecek kadar az olan genç sanatkarlar bize hiç kusursuz, tam manasıyla olgun bir oyun mu gösterdiler? Bizi temsil ettikleri eserlerdeki büyük ihtiraslar ve insanı bağlayan karakterlerle mi büyülediler? Niçin temsilden sonra salonu terk eden herkes zihninde belirmek isteyen az veya çok ehemmiyetli tenkitleri geri itiyor? Bu akşam gördüklerinde bir başkalık, bütün kusurları örten ve müsamahayı zaruret haline getiren müsbet bir taraf bulunduğu noktasında birleşiyordu. Devlet Konservatuarı iki eser temsil etmektedir. Bunlardan birisi 18. asır İtalyan tiyatro muharrirlerinden Carlo Goldini'nin Otelci Kadın ismindeki üç perdelik komedisi. Diğeri de meşhur bestekar Puccini'nin Tosca operasının ikinci perdesidir. Otelci Kadın piyesi oldukça hafif mevzulu, aydınlık ve akılcı bir komedidir. Seyredenleri baştan sona kadar sıkmadan götürüyor. Daima neşeli, kurnaz, hem gönlünü hem kesesini düşünen fakat asla dürüstlükten ayrılmayan otelci kadın Mirandolina, sahneye ilk çıktığı andan itibaren kazandığı sevgiyi zavallı aşıklarına reva gördüğü zalimce oyuna rağmen kaybetmiyor. Kadınlara düşman olduğunu iddia ettiği halde otelci kadının ağlarına pek çabuk düşen Cavaliere, asaletiyle övünen korkak Marki, saçtığı paralara güvenen saf kont. Mirandolina'ya karşı duyduğu aşktan dolayı bütün müşterileri kıskanan, şüphe ile ümit arasında çırpınan genç uşak. Bütün bu şahsiyetler alakamızı hiç aksatmadan perde kapanıncaya kadar devam ettiriyorlar. İkinci derecede bir rolü olan Cavaliere'nin uşağı bile uzun zaman gözümüzün önünden gitmiyor. Acaba bunun sebebi nedir? Çünkü oynayanlar yalan yapmıyorlar. Üzerlerine aldıkları rolleri ezberleyip sahneye çıkmakla her şeyin bitmiş olmadığını, bilakis asıl büyük güçlüğün şimdi başladığını, başka şahsiyetlerin kalıbına girip sahiden yaşamak icap ettiğini anlıyorlar. Türk sahnesinde belki ilk defa olarak aktörler temsil ettikleri karakterleri oynanması icap ettiği gibi değil, yaşayıp kendilerine mal ettikleri gibi oynuyorlar. Onun için karşımızda bir sahne eserini yerine göre sesini alçaltıp yükselterek, yüzünü çeşit çeşit buruşturup yalancıklığına gülerek tekrar eden kuklalar değil, her biri kendi hususiyeti içinde ayrı ayrı yaşayan unutulmaz insanlar görüyoruz. Ve yine bunun için piyeste hiçbiri büyük ve ehemmiyetli birer şahsiyet olmayan tipleri, pek yakından ve pek iyi tanıdığımız kimseler gibi zihnimize yerleşmiş buluyoruz. Çünkü bir sahne eserindeki kahramanların hayatı bunların ehemmiyetine değil canlılığına bağlıdır. Ve hakiki aktör çok kere muharririn yarı ölü bıraktığı tipleri bile hayata kavuşturmaya muktedirdir. Yalancı aktör ise hareketleri ne kadar ustaca, sesi ne kadar tesirli olursa olsun bizi ruhumuzun en derin yerinden inandırmaya muvaffak olamaz. Belki bir müddet için gözlerimizi kamaştırır, bizi şaşırtır fakat tiyatrodan çıkar çıkmaz kafamızda vuzuhsuz bir takım şekillerden başka bir şey kalmadığını, hiçbir canlı insanın hatırasını beraber götürmediğimizi fark ederiz. Vuzuhsuz, aydınlık olmayan. Konservatuvar talebeleri bütün tecrübesizliklerine rağmen yalan yapmayan aktörler olduklarını ispat etmişlerdir. Esas budur. Diğer meziyetler zamanla, tecrübeyle elde edilecektir. Otelci kadın temsilinin bir başka hususiyeti de lisanıdır. Seyircilerin hemen hepsi daha ilk kısımlarda derin bir nefes aldılar ve kendilerine bile itiraf etmedikleri bir korkudan, bu temsilde de mahut sahne Türkçesi ile karşılaşmak korkusundan kurtuldukları için sevindiler. Mahut bilinen. Manakyan'dan beri sahnemize musallat olan ve bugüne kadar anneanne halinde devam eden o feci dil bu sefer kulakları tırmalamadı. Sadece bu nokta bile sahnemiz için emsalsiz bir kazançtır. Türkiye'nin hiçbir yerinde konuşulmayan ve Türk tarihinin hiçbir devrinde konuşulmuş olmayan o alelacayip, yapmacık, bazen hırıltılı, bazen yılışık sahne dili, son zamanlarda zevk sahibi olanları tiyatroya gitmekten men edecek kadar ilerlemiş ve yerleşmiş bulunuyordu. Seyirciler ilk defa olarak konservatuvar temsillerinde tabii bir konuşma işittiler. Aktörler hepimizin bildiği, duyduğu, alıştığı şekilde konuşuyorlardı. Sesler bir üstad modeline göre ayarlanmış değildi. Herkes kendisi olarak kalıyor, kendisi olarak bağırıyor veya gülüyordu. Manasız hecelere basarak derin manalara varmak, yerli yersiz uzatmalar yapmak hiçbir aktörün aklına gelmiyordu. 20-30 metre uzakta oturanlara da duyurabilmek için tabiiden çok daha yüksek sesle ve çok daha vazıh konuşulması icap eden sahneden hiç tabiiliğini kaybettirmeden güzel Türkçemizi temiz, açık, samimi bir şekilde duyurmuş olmak şerefi devlet konservatuarı talebesinindir. Ve bunun için biz bu temsillerde sahici Türk Milli Tiyatrosu'nun başlangıcını görmekteyiz. Tosca Operası'nın ikinci perdesi hakkındaki fikirlerimizi yarınki yazımızda bulacaksınız. Ulus, 19 Nisan 1941. Devlet Tiyatrosu Temsilleri 2. Tosca. Avrupa'nın birçok yerlerinde bugün bile opera denildiği zaman akla ilk gelen şey müzik ve sadece müzik olur. Muhteşem dekorlar içinde süslü elbiseler giymiş bir takım muganni ve muganniyeler, şarkı söyleyenler, sahneye çıkarlar, suflör sandığına yaklaşıp bir ellerini manzume okur gibi kaldırıp diğer ellerini kılıçlarına dayayarak aryalarını söylerler, muayyen hareketlerle sağa sola gidip yerlerini tegani sırası gelen diğer artiste bırakırlar. En büyük ihtirasları ifade eden yerleri avaz avaz haykırırken bile yüzler ifadesiz ve lakayt, hareketler manasız ve yersizdir. Çok kere temsil ettikleri şahsiyetlere o kadar yabancıdırlar ki insan onları bilmedikleri bir dilde, manasını anlamadıkları bir şarkıyı söylüyor zanneder. büyük bir üstadın bestelediği bir operayı dinlemek için tiyatroya giden birçok zevk sahibi insan, oyunun sonuna kadar başını önüne eğip gözlerini yere dikerek sadece dinlemeyi, başını kaldırdığı zaman göreceği manasız ve gülünç manzara ile kulaklarının zevkini bozmamayı tercih eder. Halbuki operadan maksat bu olmadığı muhakkaktır. Bir opera eserinin sadece bir takım ses sanatkarlarına konser verdirmek için yazılmadığı aşikardır. Operada dramatik unsur da müzik kadar ehemmiyetlidir. Opera sahnesi solistlerin yarış ettiği yer değil, tegane edilerek tiyatro oynanan bir yerdir. Yani bir opera aktörü sadece bir muganni değil, aynı zamanda bütün efsafıyla bir aktördür. Efsaf, nitelik. Tegani ettiği parçaların ruhunu kavraması, söylediklerini hissetmesi, temsil ettiği şahsı tam manasıyla benimsemesi ve bir aktör gibi yaşaması lazımdır. Nitekim Avrupa ve Amerika operalarından bir kısmında artık bu kanaat yerleşmiş, sanatkar için biraz yorucu olmakla beraber yürünecek bir tek yolun bu olduğu, opera sahnesinde şarkı söylendiği kadar da oynanmak icap ettiği kabul edilmiştir. Türkiye'de bir opera kurulurken Avrupa'nın eskimiş sakim yollarından değil de sakim yanlış. En yeni, en doğru ve isabetli bir yoldan yürünmesi bizim için büyük bir kazançtır. Geçen sene Devlet Konservatuarı talebesi tarafından oynanan Madame Butterfly operasının ikinci perdesi Avrupa sahnelerine bile nasip olmayan bir hadise ile karşılaşmıştı. Seyirciler arasında birçokları genç Japon kızının elemine iştirak ederek ağlamaya başlamışlardı. Demek ki bu rolü oynayan genç sanatkar sadece partisini söylemekle kalmamış, bütün elemi, bütün hasretiyle sahiden bir Madame Butterfly olarak yaşamıştı. Bu sefer temsil edilen Tosca operasının ikinci perdesinde de aynı hususiyeti buluyoruz. Sanatkarlar sadece bir orkestra refakatinde aryalarını söylemiyorlar, üzerlerine aldıkları rolleri bütün karakter inceliklerini benimsiyorlar. Yüzlerinin her hareketi ile, her adımları ile, hatta seslerinin yer yer aldığı mana ile sahne üzerinde bir Tosca, bir Scarpia, bir Cavaradossi olarak yaşıyorlar. O zaman birdenbire bütün eser başka bir mana alıyor. Sadece bir opera olarak kalmayıp bir ihtiras piyesi, bir trajedi oluveriyor. Seyirci birkaç sanat şubesinin müşterek tesiriyle sarsılıyor. Sırtını koltuğun arkalığına dayayarak mahdut bir alaka ile oldukça güzel bir müzik dinleyeceği yerde ta içinden yakalanıp sürüklendiğini, karşısında ıstırap çeken, seven, yeisi düşen bir takım insanların mukadderatlarıyla alakaları olduğunu fark ediyor. Şimdi yalnız kulağıyla değil, bütün şuuruyla sanat eserinin içine girmiştir. Tiyatroyu terk ederken sadece kulağında hoşnameler değil, gözlerinde unutulmaz insanların hatırası, ruhunda o insanların mukadderatının tesiri vardır. Seslerinin kalitesi bakımından hakikaten hayret verecek bir mertebeye erişmiş bulunan sanatkarlar, hem orkestra hem de koro ile rabıtalarını muhafaza ederek müziğin müsamahasız kaidelerine bağlanırken, aynı zamanda çok muvaffak birer aktör olduklarını ispat ettiler. Oynadıkları sahneler heyecanlı ve ihtiraslı bir tiyatro eserinden farksızdı. Roma polis müdürü Scarpa, gözlerinde, hareketlerinde zapt edilmez bir ihtiras görülen ve sesinde arzuların feryadı titreyen bir adamdı. Tosca, sevgilisinin maruz kaldığı işkence ve bunu takip eden ümitsizlik ve yeis anlarında mustarip ruhunun bütün samimiyetiyle feryat eden ve çırpınan hakiki bir sevgili ve metin tavrı kuvvetli iradesiyle Cavaradossi tam bir idealist idi. Tosca'nın ikinci perdesini seyredenler muhakkak ki kurulması biraz geç kalmış olan Türk operasının artık sağlam temellere dayandığına inanarak salondan çıkmışlardır. Ulus, 22 Nisan 1941. İkinci dilden tercüme meselesi ve bir misal. Edebi bir eseri asıl yazıldığı dilden değil de ikinci bir dilden tercüme etmek daima tehlikeli, türlü hatalara elverişli bir yoldur. Sanat eserinin dili, diğer yazılı eserlerden farklı olarak canlı bir mevcudiyettir. Nitekim diğer yazılı eserlerin dilinde bu canlılık görüldüğü anda onlar da bu bakımdan sanat eseri olurlar. Tercüme esnasında mütercim kelimelerin manalarını nakil ile kanaat ettiği müddetçe bu hayat yok olur. Ortada sadece bir takım ölü kelimeler silsilesi kalır. Asıl mütercim bu cansız malzemeye naklettiği dilde yeni bir hayat vermesini bilen kimsedir. Bu işte ona yardım edecek unsurlar, kendi dilinin dehasına olan bu vukufu ile beraber tercüme edeceği eserin dilindeki hayatı bizzat duyması, hatta birlikte yaşamasıdır. Ona yeni tabirler, şekiller, ifade tarzları bulduracak olan bu, yani asıl metindeki hayattır. Bu büyük yardımdan mahrum olarak yapılacak tercümenin körebe oyunundan farkı yoktur. Eserini tercüme ettiğimiz adamın hakikatte ne söylediğini ve bilhassa bunu nasıl söylediğini bilmeden tahminlere ve bir üçüncü şahsın delaletine dayanarak karanlıkta yürümeye mecbur oluruz. Ressamların istihfafla, küçümsemeyle bahsettikleri fotoğraftan resim yapma, ikinci dilden tercümeye nazaran çok daha dürüst bir iştir. Gerçi fotoğraf, resmini yapacağımız şeyin bütün manasını öldürür, siler ve ortada canlı bir şey bırakmaz. Fakat hiçbir zaman bir tercüme kadar da tahrif etmez ve değiştirmez. Bir eserin tercümesi ne kadar güzel olursa olsun hiçbir zaman aslı gibi değildir. Onu en nihayet çok muvaffak olmuş bir tabloya benzetebiliriz. Bu tablonun mevzu olan tabiat eserde hakikaten canlı olarak kendini gösterebilir. Bize aslını hatırlatarak heyecan verebilir. Fakat bütün bunlara rağmen o tabiat değildir ve bu tabloya bakarak yeni bir resim yapmak ve mevzu bahis tabiatı bu ikinci tabloda yaşatabileceğini zannetmek hiçbir aklı başında ressamın hayalinden geçmez. Riyaziyedeki, matematikteki meşhur iki şey bir şeye denk olunca o iki şey birbirine denk olur mütearifesi, aksiyomu buraya tatbik edilemez. Mesela Almanca bir eserin Fransızca tercümesi aslına ve Fransızcadan Türkçe'ye yapılan tercümesi de Fransızca tercümeye pek yakın olabilir. Bu hal o eserin Türkçesiyle Almancası arasında pek büyük farklar bulunmasına mani değildir. Çünkü bir dilden diğer bir dile geçerken pek göze batmayan nüans farkları aynı nispetli ve masum bir şekilde bir ikinci dile geçerken de vücut bulunca aslı ile ikinci tercüme arasında doğrudan doğruya mana zıtlıkları hasıl olabilir. Bunun için bir eserin hiç tercümesi mevcut olmamaktansa ikinci dilden bir tercümesinin bulunması elbette faydalıdır kanaati, sırf basitliği ve kolaylığı yüzünden doğru gibi görünse bile tamamıyla yersizdir. Böyle bir tercüme bize sanat eserinin aslına dair en küçük bir fikir vermeye bile muktedir değildir. Bilakis muharrir ve eseri hakkında daima yanlış ve haksız kanaatler teşekkül etmesine sebep olur. Yeryüzünde hiçbir kültürlü millet bu sakin yola sapmamış, hiçbir faydalı mütercim bu tehlikeli ve lüzumsuz işe kalkışmamıştır. İkinci dilden tercüme sadece tembelliğin ve kayıtsızlığın ifadesidir. Çünkü 3-5 sene içinde Çince'de dahil olmak üzere çalışkan bir adam için öğrenilmeyecek dil yoktur. Fransızca bilen bir insanın mesela İspanyol şaheserlerini bu dilden çevirmeye kalkışacağına 1-2 sene gayret ederek İspanyolca öğrenmesi herhalde daha makul ve faydalı olurdu. Bu düşünceleri bize ilham eden son zamanlarda ikinci tabı çıkan bir Werther tercümesidir. Tab basım. Alman edebiyatının ve Goethe'nin en mühim eserlerinden biri olan bu roman hakkında Türkiye'de yerleşmiş çok fena bir kanaat vardır. Herkes bu romanın şöhreti ile kıymeti arasındaki farka hayret eder gibidir. Romantik, sentimental bir aşk hikayesi olmaktan ileri geçmeyen ve kahramanın intiharıyla o devirdeki birçok gençleri aynı harekete teşvik eden bu romanda, gündelik göz yaşartıcı sevda hikayelerinden farklı bir yer bulunmadığı söylenir. Ali Kami Akyüz tarafından Fransızcasından dilimize çevrilen bu eseri aslı ile şöyle bir karşılaştırma, bize Werther hakkındaki bu yanlış hükümlerin nereden çıktığını anlattı. Goethe'nin eserleri birkaç yarım Faust tercümesi, ve pek yayılmamış Ifigeni ve Gösvenf Berlikingen tercümeleri bir tarafa bırakılırsa, memleketimizde tanınmamış gibidir. Elden ile dolaşan hep bu Werther'dir. Ali Kami Akyüz'ün bundan 30 sene kadar evvel Fransızcadan tercüme ederek İçtihat Mecmuası'nda neşrettiği ve son zamanlarda Osmanlıcadan Türkçe'ye naklederek kitap halinde bastırdığı bu tercüme ise, Goethe hakkında bir fikir vermek şöyle dursun, edebiyat tarihlerinden ve makalelerden edinilmiş fikirleri de tamamıyla yıkacak mahiyettedir. Hiç tereddütsüz söylenebilir ki ortada vakanın yarım yamalak bir kadavrasından başka Goethe ile münasebeti olan hiçbir şey kalmamıştır. Lisan bütün asaletini ve güzelliğini, vaka her sayfede rastlanan atlamalar yüzünden bütün cazibesini ve mantığını kaybetmiştir. Ali Kami Akyüz kitabın başına koyduğu küçük bir ön sözde, kitabı önünde de sonunda da bir tek söz bile katmak istemez dediği halde, kitabın hemen her sayfasında Goethe'de mevcut olmayan manasız ve alelade cümleler vardır. Aslında mevcut cümlelerin yarısından çoğu yanlış ve fena tercüme edilmiştir ve en garibi, sanki kitaba bir şey ilave etmeye cevaz olmadığı halde rastgele çıkarmakta mahsur yokmuş gibi sayfa sayfa atlamalar yapılmıştır. Okuyanlara bir fikir vermek için aşağıda birkaç misal ile göstereceğimiz bu mübalatsızlıkların dikkatsizliklerin, Werther'i Almanca'dan Fransızca'ya çeviren Fransız mütercimin kabahati ve Ali Kami Akyüz'ün sadece fena bir mütercimin kurbanı olduğunu zannediyoruz. Çünkü bizim kanaatimizce Ali Kami Akyüz ne Goethe gibi bir muharririn dünyaca tanınmış bir eserinin en güzel yerlerini lüzumsuz bulup atacak kadar zevksiz, ne de Goethe'ye manasız ibareler ilave edecek kadar düşüncesizdir. Buna rağmen hadise ikinci dilden yapılan tercümelerin ne kadar tehlikeli olduğunu göstermesi bakımından mütercimlerimize bir ders olacak mahiyettedir. Şimdi tercümeyi baştan itibaren satır satır aslıyla karşılaştıralım. 1. Almanca eserin başında bulunan ve zavallı Werther'in hikayesine dair ne bulabildim ise ihtimamla topladım ve burada önünüze seriyorum ve bana teşekkür edeceğinizi biliyorum diye başlayan küçük izah olduğu gibi atlanmıştır. Eserin bünyesine dahil bulunan bu parçanın neden fazla görüldüğü anlaşılamamıştır. 2. Yanlış tercümeler ilk cümle ile başlamaktadır. Wie froh bin ich, dass ich weg bin cümlesi tercümede olduğu gibi buraya geldiğime ne iyi ettim demek değildir. Bilakis oradan ayrıldığıma ne kadar memnunum manasına gelir. Nitekim bir satır sonra da Werther arkadaşından ayrıldığı için memnun olmaması icap ettiğini söylüyor. Yani mesele buraya gelmek değil, oradan ayrılmaktır. 3. İlk sayfenin 4. satırındaki "İnanılacak şey miydi?" cümlesi eserin aslında yoktur, uydurulmuştur. 4. 4. sayfedeki bir cümlenin tercümesi bir şaheserdir. Almancasını Ali Kami Akyüz tercümesini ve doğru tercümesini aşağıya alıyoruz. Und doch war ich unschlüssig, konnte ich dafür, dass während die eigensinnigen Reise ihrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verschaffen, dass eine Leidenschaft in dem armen Herzen sich bildete. Ali Kami Akyüz'ün tercümesi şöyledir. Bununla beraber benim bu işte suçum yoktu. Böyle olacağını düşünebilir miydim? Ben bir taraftan onun ablasıyla, o cilveli, o fıkırdak ablasıyla gönlümü eğlendirirken, öteden onun benim için kara sevdaya uğrayacağı hatırıma gelir miydi? Elbette gelmezdi. Doğrusu, buna rağmen bu işte suçsuzdum. Kız kardeşinin kendine mahsus cazibeleri bana tatlı bir meşgale yaratırken, diğerinin zavallı kalbinde bir aşk ve ihtiras uyanacağını düşünebilir miydim? Görüldüğü gibi cümlenin bünyesi tamamen bozulduğu gibi aslında hiç mevcut olmayan kısımlar ilave edilmiş. Goethe'nin lisanına girmesine imkan olmayan o cilveli, o fıkırdak ablası, nokta nokta, kara sevdaya uğramak gibi kelimelerle eserin seviyesi ölçüsüz bir bayağılığa indirilmiş ve nihayet elbette gelmezdi gibi koca karı ağzı bir cümle ile suikast tamamlanmıştır. 5. Gene 4. sayfede. Ben burada pek iyiyim diye başlayan ibareden evvel tam bir sayfa atlanmıştır. Bir sayfa kadar tercüme yapıldıktan sonra hemen ikinci sayfede bu kadar uzun bir kısmı çıkarıp atmak, Werther tercümesi yapan mütercimin bu esere karşı olan hürmetinin bir misalidir. 6. Gene aynı sayfeden bir cümle. Übrigens befind ich mich hier gar wohl. Die Einsamkeit ist meinem Herzen köstlicher Balsam in dieser paradiesischen Gegend. Und diese Jahreszeit der Jugend warmt mit aller Fülle mein auf Schaderner des Herz. Ali Kami tercümesi, ben burada pek iyiyim, bu ıssız yerlerin tenhalığı hasta ruhuma şifa oluyor, her şeye taze can veren yeni mevsimin tatlı sıcaklığı içimdeki ürpermeleri bastırıyor. Doğrusu şöyle olmak icap ederdi. Bununla beraber burada pek iyiyim. Bu cennet gibi yerlerde yalnızlık kalbime tatlı bir merhem oluyor ve bu gençlik mevsimi benim çok kere ürperen kalbimi bütün taşkınlığıyla ısıtıyor. Bu cümle de cennet gibi kelimesi ıssız şeklinde, yani tam zıddıyla tercüme edilmiş. Her şeye taze can veren yeni mevsim ve hasta ruhum tamamıyla uydurulmuştur. 7. Gene aynı sayfedeki Mein Kafer, Mayıs böceği, kelebek diye tercüme edilmiştir. 8. Gene aynı sayfede Dagegen rings umher eine unasser sprechliche Schönheit der Natur şöyle tercüme edilmiştir. Fakat etrafının güzelliğine hiç diyecek yok. Halbuki doğrusu şudur, buna mukabil etrafta tabiatın fevkalade güzelliği. 9. 5. sayfede Lieblich, sevimli kelimesi sisli diye tercüme edilmiş. 10. Aynı sayfede benim en çok sevdiğim yer olduğu cümlesinden sonra iki cümle atlanmıştır. 11. Aynı sayfede Heiterkeit, neşe kelimesi kaygısızlık diye tercüme edilmiş. 12. Aynı sayfede o zamanki dere boyunun sisleri önümde yükselir diye başlayıp 15 satır kadar devam eden cümle, Türkçenin ne feci hallere girebileceğine hazin bir misaldir. 13. 6. sayfedeki Danşeyne ihmih oftun denke cümlesi şöyle tercüme edilmiş. İşte o zaman derin derin göğüs geçirir ve haykırırım. Halbuki aslında ne derin derin göğüs geçirmek ne de haykırmak vardır. Kısaca şöyle olacaktı. O zaman çok kere içimde bir hasret duyar ve şöyle düşünürdüm. 14. Gene 6. sayfeden Almancası Mein Freund, aber ich gehe darüber zugrunde. Ich erlige unter der Gewalt der Herrlichkeit dieser erscheinen nun gern. Ali Kami tercümesi, fakat dostum çırpınmak neye yarar? Ben içimden gelen bu ürpermelerin sarsıntısı altında eziliyorum, ezildiğimi duyuyorum. Halbuki metinde çırpınmak neye yarar diye bir şey yoktur, bu cümle uydurulmuştur. İçten gelen ürpermelerin sarsıntısı da aynı şekilde uydurmadır. Kısaca şöyle tercüme edilmesi lazımdı. Dostum, fakat ben bu yüzden mahvoluyorum. Bu hadiselerin harikuladeliğinin tesiri altında eziliyorum. 15. Aynı sayfenin en sonundaki bak anlatayım cümlesi Almancasında yoktur, ilave edilmiştir. 16. 7. sayfeden Es vergeht kein Tag, dass ich nicht eine Stunde da sitze. Ali Kami tercümesi Gün geçmez ki orada bir saat olsun kafamı dinlendirmeyeyim. Halbuki bu cümlede gayet basit olarak gün geçmez ki orada bir saat olsun oturmayayım demektir ve kafa dinlendirmekten bahis yoktur. Oturmak herhalde mütercime pek basit ve alelade görülmüş olacak. 17. Gene 7. sayfeden. Wenn ich das itse, so lebt die Patriarchalisse, idee so lebt und mich, wie sie, alle die Altvater, am Brunnen Bekanntschaft machen und freuen. Und wie die Brunnen und Quellen wortlatige Geister schweben. Bu cümlenin evvela doğru bir tercümesini yapmaya çalışalım. Orada oturduğum zaman ecdat hatıraları etrafımda canlanır ve yaşar. Bütün o eski büyük babaların çeşme başına nasıl tanışıp nişanlandıklarını ve çeşmelerle pınarların etrafında nasıl iyi ruhların uçuştuklarını görür gibi olurum. Ali Kami tercümesi ise aynı cümleyi şu hale sokmuş. Burada oturduğum vakit eski din adamlarının hayatı kafamda canlanır. Gençlerin böyle akarsu başlarında nasıl tanışıp sevişerek evlendiklerini düşünür ve böyle yerlerde her vakit iyi ruhların uçuşmakta olduğuna inanırım. Bu tercümedeki eski din adamlarının, gençlerin, akarsuyun ve daha birçok şeylerin nereden çıktığını bulmak pek güçtür. Tercümenin ilk 5 sayfasından aldığımız ve daha ileri gitmeye hacet kalmadan 2-3 misline çıkarabileceğimiz bu misaller kitabın tamamı hakkında bir fikir verebilir kanaatindeyim. Haksızlık etmiş olmamak için rastgele ortalardan bir sayfa açtığım zaman, sayfa 28, burada 2-3 satır fasıla ile 2 defa yarımşar sayfenin atlandığını, atlanmayıp bırakılan kısımların ise metinde mevcut olmayan, yüzünde güller açıyordu, Nevin'den tam Göte üslubuna uygun, cümlelerle süslendiğini gördüm. Bütün bunların eseri Almancadan Fransızca'ya tercüme eden zatın kabahati olduğu muhakkaktır. Fakat bu Türk okuyucularına Göte'nin eseri diye sunulan bu feci kitap hakkındaki hükmümüzü değiştirmez. Bu Werther tercümesini okuyan ve muharrir hakkında evvelden teşekkül etmiş bir kanaati olmayan her zevk sahibi insan bir daha bu adamın bir tek satırını okumak cesaretini kendinde bulamaz. Mütercimin hem eserini tercüme ettiği muharire hem de bu eseri arz ettiği insan kütlesine karşı büyük bir vicdan borcu olduğunu ve ağır bir mesuliyet altına girdiğini asla unutmaması lazımdır. Tercüme 6. 19 Mart 1941